ayrım 13, sayfa 104. Zamanın ilk sosyalist islahçılarının gözüne en ziyade iki şey batıyordu. 1. Siyasi hürriyete rağmen iktisadi esaretin devamı. 2. Üretimlerin çoğalmasına ve milli servetin artmasına rağmen amelenin fakirlik ve sefaleti. Hürriyet bölümünde beyan olunduğu üzere siyasi hürriyetperverler bir insanlık cemiyetine hürriyet temininin toplum mutluluğunun sağlanmasına yeterli ve kafil, garantör olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki olaylar bu iddianın sıhhatini ispat etmiyordu. Her nevi hürriyeti sağlama bağlanmış cemiyetlerde iktisadi hayatın ilerlemesi ve gelişmesiyle orantılı olarak amelenin sermayedarlara, başka tabirle emeğin sermayeye esaretinin arttığı görülüyordu. Buna rağmen hürriyetperver siyasi iktisat teorisyenleri yine hürriyetten bahsedilen bölümde görüldüğü gibi devletin, hükümetin sanayi ve ticaret işlerine karışmaması gerektiğini, çünkü rekabet serbestisinin amme menfaatlerini sağlama bağladığını ve tabii kanunların hükmü altında aykırı menfaatlerin eninde sonunda uyum sağlayarak genel bir ahenk oluşturmakta bulunduğunu iddia edip duruyorlardı. Bununla beraber olayları nazariyelerden daha emniyetli sayan bazı mütefekkirlerin hürriyetin feyiz ve menfaatlerine iman ve güvenleri eksildi. Bunlar o zamanın siyasi iktisat namı verilen ilmine itimatsızlıkla bakıyorlar, onun hakikaten bir ilim olduğunu teslim ve tasdik etmiyorlar. Ona mukabil kendi nazariyelerini, sistemlerini meydana koyuyorlardı. Sosyalist nazariyatçılarının fikirleri bu zamandan itibaren iki mühim kısma ayrılabilir ki bunlardan birincisi mevcut toplum yapısının tenkidi, diğeri yapılacak yeni teşkilat esaslarıdır. Dipnot 5. Zaten her yeni mezhep evvela kendinden evvel mevcut olan mezheplerin beğenmediği noktalarını tenkit ederek işe başlar, yani reddeder. Sonra kendi nazariyatını meydana kor, yani ispat eder. Red ve ispat. İlk sosyalistlerin mevcut yapı aleyhinde ileri sürdükleri tenkitlerin en esaslı noktaları şunlardır. 1. Emeğin üretim araçlarından ayrılması. 2. Ferdi idarelerin arasında ahenk ve intizam vücuda gelememesinden üretimlerde karışıklık, fevza, eşittir anarşi oluşması. Bu tenkitlere göre sosyalistlerin başlıca maksatları ise şunlardı. 1. Üretim aletlerini müştereken sahiplenmek yoluyla amelenin işe ortak olması. 2. Amele cemiyetleri kurularak ferdi idareler yerine toplumsal idarelerin geçirilmesi. 3. Serbest rekabet ve onun neticesi olan sanayi anarşisi yerine bütün cemiyetin iktisadi hayatının muayyen bir plan dairesinde tanzim ve idaresi. Görülüyor ki bu islahatçılar asıl üretimin düzenlenmesine emniyet verip elde edilen üretim servetinin tüketilmesini tanzime teşebbüs etmiyorlardı. Bu yüzden tüketimin tanzimiyle uğraşan eski islahatçılardan, Eflatun'dan ve eski Hristiyanlardan çok farklıdırlar. Bu sosyalistlere komünist de denilemez. Çünkü komünizm yalnız üretim vasıtalarındaki ortaklıkla yetinmez. Meydana getirilen üretim servetinin tüketiminin de topluluk olarak ortaklaşa düzenlenmesini ister. İlk sosyalist islahatçıları hiç siyasetle uğraşmazlardı ve katiyen ihtilalci değildiler. Sırf sulh perverane, vaaz ve irşad ile gayeye vasıl olabileceklerine inanan nikbinler idi. Bunlar insanın fıtraten iyi olduğuna, kainatın ahenkdar bir surette yaratılmış olduğuna iman ediyorlardı. Eğer kainatın tabii ahengine ve insanların yaratılıştan getirdikleri iyiliklerini ortaya koymalarına uygun ilkeler bulunacak olursa, insanlığın sosyal hayatına ait bütün teşkilat ve düzenekler yeni baştan sürat ve kolaylıkla tanzim olunabilir zannediyorlardı. Artık bu ilkeler bulunduktan sonra vaaz ve irşad ve özellikle örnekler göstermek maksatların sağlanmasına kafi gelecekti. Vaaz, irşad ve örnekler sayesinde eski müesseseler ve münasebetlerin istinad ettiği şahsi mülkiyet, ferdi idare, rekabet serbestliği gibi temelleri sökülüp yeni temeller üstüne yeni cemiyet kurulu verecekti. Daha sonraları 19. asrın ortalarından itibaren gelen sosyalistler, şimdi fikir ve emellerinden bahsedilen seleflerinin görüşlerine de daha evvelkilerinkine olduğu gibi hayal eşittir ütopi namını vermişler ve bunları hayalci sosyalistler, sosyalist ütopist ünvanıyla yad eylemişlerdir. Dipnot 6. Hayalciler, mevcut sosyal durumları müşahede ve tetkik edip, o müşahedeler ve tetkiklere dayanarak tenkit eyledikleri halde, müstakbel, mükemmel cemiyetin nasıl şekillendirilmesi lazım geldiğini, sırf kendi akıl ve muhakemelerinden çıkarmak suretiyle iddia ve beyan ediyorlardı. Ve zannediyorlardı ki, hayallerinde kurdukları toplumsal teşkilat nazariyeleri, teorileri çok mükemmel olduğundan, herkes onu kolaylıkla ve süratle kabul edip derhal hayata dahi tatbikine koşacaktır. Sonraki sosyalistler ve özellikle Marksistler seleflerine bu düşünüş tarzlarından dolayı hayalciler veya hayalci sosyalistler ünvanını verirler. Hayalci sosyalistlerin en meşhurları Fransalı Saint-Simon 1760-1825, İngiltereli Robert Owen 1771-1858 ve yine Fransalı Charles Fourier'dir 1772-1837. Bu risalede hayalcilik okulunun fikir ve emelleri daha fazla açıklanacak değildir. Ancak 19. asır sosyalizminin en maruf birkaç şahsiyetine ve bunların fikirlerine dair kısa bilgiler verilip, umumiyetle sosyalizmin bugün en mühim siması olarak kabul edilen Karl Marx'tan ve onun adına nispet edilen sosyal sistemden, yani Marksizm'den eşittir Marksizm, biraz daha detaylı bahsetmekle yetinilecektir. Dipnot 7. 19. asır sosyalizm ve komünizm fikir ve emellerine dair toplu genel bilgiler edinmek isteyenler şu iki kitaba müracaat edebilirler. 1. Werner Zombart, Le Socialisme et le Mouvement Social au 19. siècle. 2. Charles Gitt et Charles Rist, Histoire de Doctrine Économique. Yukarıda görülmüştü ki hayalci sosyalistler, cemiyetlerin ıslahı için siyasi faaliyetin lüzumsuzluğuna inanmış oldukları gibi, siyasi iktisadın ilmiliğine de itimatları yoktu. Siyasi iktisadı icat edip mükemmelleştirmekle uğraşan iktisatçılara küçümseyici gözlerle bakarlardı. Lakin siyasi iktisat tam manasıyla bir ilim olmakla beraber şekillenip mükemmelleşmesinde ilmi usullere riayet eder görünüyordu. İktisadi gerçeklikleri ve olayları gözlemleyerek, tespit ve tetkik ederek o gerçeklik ve olaylardan kanunlar ve kurallar çıkarmaya çalışıyor ve bu suretle bazı kanunlara ulaşmış olduklarını iddia ediyordu. Buna dayanarak taraftarları, iktisatçılar, siyasi iktisada iktisat ilmi diyorlardı. Halbuki hayalci sosyalistler, fikri inşalarında ilmilik şartlarına iktisatçılar kadar riayet etmiyorlardı. Gerçi sosyalistler muhakemelerinin tenkidi kısmında gerçekliklere ve olaylara dayanıyorlar ve düşüncelerinin bu kısmında iktisatçıların iktisadi meselelerden bazı meselelere, mesela üretimlerin çoğalması ve servetin artması ve çeşitlilik kazanması meselelerine fikirlerini yoğunlaştırarak diğer bazı meseleleri, mesela bu çoğalış, artış ve çeşitlenişten yalnız bir sosyal tabakanın fayda sağlayıp diğerlerinin zararlı çıkması meselesini ihmal ettiklerini çok haklı olarak iddia ediyorlardı. Lakin mütalaalarının müspet, yani inşai kısmına gelince, gerçekliklerden ve olaylardan çıkarılmayan ilim dışı hayali unsurları çok karıştırıyorlardı. Hayalci sosyalistlerin kafalarını en çok meşgul eden mesele insan cemiyeti nasıl olmalıdır meselesiydi. İnsan cemiyeti nedir ve nasıl olmalıdır meselelerini kafi derecede tahlil ve tetkik etmiyorlardı. Halbuki toplumsal yapının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ciddi olarak hizmet edebilecek kurallar bu tahlil ve incelemelerin hakkıyla yapılması sayesinde ancak elde edilebilirdi. Siyasetten uzak duran ve ilmi usullere biraz yabancı kalan sosyalizm gitgide bunlara yakınlaştı. Sosyal meselelerin halli dolayısıyla ilim ve siyasetten istifade yoluna girdi. İlimden meseleyi doğru anlamak ve nazariyeler dairesinde halletmek için, siyasetten de bu nazariyeleri hayatta tahakkuk ettirmek için istifade etmek istiyordu. Sosyalizm bir taraftan ilim ve siyasete yaklaşmaktayken diğer taraftan da genç ve heyecanlı münevverlerin dar dairesinden halk ve amelenin geniş muhitine yayılmaya başladı. Dipnot 8. Sosyalizm tarihini yazanlardan bazıları, sosyalizm tarihinin asıl bu andan, yani sosyalizm fikrinin tabii ve hakiki hamili olan işçi halkın, yani amelenin sosyalizm hareketine katılması anından itibaren başlamış olduğunu söylerler. Mesela Profesör Sombart, bu andan evvelki devreye sosyalizmin tarihi öncesi ünvanını verir. Sombart'a göre sosyalizmin hakiki tarihi takriben 1830 senelerinden başlar. Sosyalizm fikirlerinin Fransa'da amele arasında yayılması 1830 ihtilalinden sonra, yani Louis Philippe zamanındadır. Dipnot 9. Orleans dükü Louis Philippe 1773-1850, 1830-1848 arasında Fransa kralı. Yayıncının notu. 1840 senesine doğru amele arasında hayalci sosyalistlerden Cabet'in İkarya'ya seyahat, Voyage en Icarie ünvanlı romanı pek çok okunur. Bu romanda yazarının tabiriyle felsefi ve sosyal romanda müstakbel komünist cemiyeti tasvir olunmuştur. Cabet'de selefleri hayalciler gibi barışçı yollarla fikrin yayılması sayesinde gayeye erişmenin kabil olduğunu zannetmekle beraber siyasi vasıtaları reddetmez. Amme perver islahatı, halkçı reformları, ammenin devlet idaresinde hakim olmasını ister. Bina enaleh, seçim kanununun islahı lüzumuna dair amele ve halk arasında irşatlarda bulunur. Cabet, Fransız amelesinin çok makbul ve muhtemediydi. Bu vaziyetinden istifade ederek amelenin sınıfsal çıkarlarını iyi anlamasına, yani amelede sınıfi şuur, considence de classe'ın oluşmasına çok hizmet etti. Bu sıralarda Fransız amelesinin itimat, teveccüh ve muhabbetini kazanan diğer bir zat daha vardır ki sosyalizm tarihinde mevkii hayli mühimdir. Evvelce de bir münasebetle ismi geçen bu zat, mütefekkir bir tarihçi, yetenekli bir siyaset yazarı, fakat başarısız bir siyasi olan Louis Blanc'dır. 1811-1882. Louis Blanc, iktisadi meseleleri daha ilmi bir tarzda inceleyen ve toplumsal reformların siyasi vasıtalarla uygulanabilir olabileceğine inanan sosyalistlerdendir. Louis Blanc'ın en mühim ve en meşhur eseri Emeğin Düzenlenmesi, Organisation du Travail ünvanlı risalesidir. Bu eser, müellifin iktisadi tetkiklerinden ve tenkitlerinden oluşmuş olan fikirlerinin özetiyle emeğin ve sonuç olarak toplumsal kadronun yeni tarzda düzenleniş şekline dair genel mahiyetteki düşüncelerini içine alır. Risale birçok defalar basılmış ve müellifinin 1848 ihtilali arifesinde amele muhitinde pek büyük şöhret ve itibar kazanmasına yol açmıştır. 1848 ihtilali Louis Blanc'ın fikirlerinden epeyce ilham almıştır. Bu ihtilal hareketinde siyasi ve sosyal cereyanlar birleşir ve emeğin düzenlenmesi amelenin isteklerini özetleyen bir düstur gibi görünür. Rus tarihçilerinden Profesör Karayev diyor ki, 1848 ihtilalinde Louis Blanc çok mühim bir konum kazanmıştı. Eğer isteseydi, Paris'in işçi ailesi kendisine toplumsal bir devrim meydana getirmek üzere tam bir güçle ve mutlak bir hakimiyet, yani bilinen tabiriyle diktatörlük vermiş olurdu. Dipnot 10. N. Karayev, 19. asır tarihinin cereyanı umumisi, Rusça, sayfa 245. Bu kitapta 19. asrın bilhassa fikri cereyanları iyi izah olunmuştur. Lakin Louis Blanc konumundan hakkıyla istifade edebilecek bir fırsatta, bir fıtratta değildi. İhtilal sosyal maksatlarını elde edemedi. Mamafi Louis Blanc'ın risalesi itibardan düşmedi. Louis Blanc bu risalesinde rekabet ile iştirakçilik tezadını gayet bariz bir surette gösterir. Muharrir'in nazarında iktisadi fenalıkların cümlesi rekabetten kaynaklanmaktadır. Amelenin sefaleti, ahlaki düşüşü, cinayetlerin çoğalması, fuhuşun yaygınlaşması, sanayideki krizler, milletler arasındaki çekişmeler ve muharebeler hepsi hepsi rekabetin sonuçlarındandır. Rekabet, insanoğlunun imhasına davetiye çıkaran sakat bir usuldür. Hatta rekabet, burçluların, burjuvaların bile fakirleşmesine ve sonunda harap olmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı toplumsal yapıyı rekabete değil, iştirakçilik eşittir asosiyasyon da toplanmaya, tesanüte dayandırmak icap eder. Louis Blanc'ın fikrince herkesin çalışma hakkı eşittir droit au travail olmalıdır. Yani bir toplumsal kadroya dahil her fert çalışabilmek için gerekli şartları ve araçları bulmalıdır. Ve bu emeği sayesinde geçinebilmelidir. Herkesin emeğiyle yaşayabilmesi için cemiyete bir vazife düşer ki o da emeği bu esasa göre tanzim etmektir. Cemiyetin en mükemmel şekli olan devlet, bütün ülke fertlerinin katıldığı bir borçlanma ile bir milli sermaye oluşturmalı ve bu sermaye ile sanayinin belli başlı şubelerine mahsus sosyal imalathane eşittir, atölye sosyal tesis etmeli ve bu imalathaneye ahlakan belli bir seviyeye ermiş ameleyi aynı ücretle almalıdır. Başta hükümet tarafından idare olunan imalathaneler bir sene sonra amelenin eline geçecektir. Yani amele yönetici ve memurları kendisi seçecektir. Böylece büyük imalathaneler yapıldıktan sonra şahsi teşebbüslerle meydana gelmiş olan imalathaneler kendi kendilerine kaybolur gider. Sosyalist imalathanelerde imalat daha ucuz ve daha mükemmel olacağından Louis Blanc'ın hiç sevmediği rekabet yalnız bu sefer son defa olmak üzere iyi bir vazife görecektir. Sosyal imalathaneler rekabet sayesinde özel imalathaneleri mağlup ve imha edecektir. Hasılı rekabet, rekabeti imha etmiş olacaktır. Bundan sonra sanayinin çeşitli şubelerine mahsus imalathaneler dayanışmacı bir şebeke oluşturarak toplum kadrosunun bütün üretim meseleleri ahenkdar bir surette tanzim edilmiş olacaktır. Yani emeğin düzenlenmesi gerçekleşmiş olacaktır. Bu sayede bütün toplumsal şekil değişecek, yeni ve mes'ud bir cemiyet doğacaktır. Louis Blanc'ın sisteminde devletin mevkii çok mühimdir. Hayalci sosyalistler devleti işe karıştırmıyorlardı. Louis Blanc devletten bu yeni iktisadi sisteminin kurulmasına ön ayak olmasını istemekle beraber bu sistemin idaresini de tamamen ona, devlete bırakıyor. Louis Blanc'a göre üretim işlerinin en yüksek düzenleyicisi devlet olacaktır. Bütün ahali fertlerinin farksız ve aynı derecede fikri ve bedeni gelişmesini temin vazifesi de devlete havale edilmiştir. Görülüyor ki Louis Blanc'ın iktisadi ve siyasi görüşleri hürriyetperver siyasetçilerin ve iktisatçıların fikrine zıttır. Louis Blanc bu noktayı nazardan devletçidir, eşittir, etatist. Lakin bu kadar çok mühim görevleri üstlenecek olan devletin müstebit ve zalim olmasına imkan bırakmamak için devletin milletten katiyen ayrı olmaması, devletle millet arasında düşünce ve menfaatlerde aykırılık bulunmaması icap eder. Bunun için devlet tamamiyle ammeperver, demokrat, yani ahalinin kaffesi tarafından seçilmiş olmalı ve halkı cidden temsil etmelidir. Halk, mümessilleri vasıtasıyla bizzat işleri idare etmelidir. Diğer tabirle devlet, bizzat millet olmalıdır ancak. O zaman devletle millet arasında menfaat ihtilafı kalmaz. Devlet, millete hakim tavrını takınmaz. Devlet, milletin tecrübesiz, zayıf ve bahtsız olanlarının hukuk ve menfaatlerini müdafaa eder. Bu şartları taşıyan devletin iktidarı, şimdiye kadar bilinen ve mevcut olan devletlerin iktidarından daha geniş olmalıdır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Anarşi. A-N-A-R-C-H-I-E. Saint-Simon. S-A-I-N-T-S-I-M-O-N-E. Charles Fourier. C-H-A-R-L-S-F-O-U-R-I-R. Karl Marx. K-A-R-L-M-A-R-X. Marksizm. M-A-R-K-S-I-Z-M. Werner Sombart. W-E-R-N-E-R-S-O-M-B-A-R-T. Mouman. M-O-U-V-E-M-E-N-T. Siecle. S-I-E-C-L-E. Charles Gide. C-H-A-R-L-E-S-G-I-D-E. Charles Rist, C-H-A-R-L-E-S, R-I-S-T, Histoire de Doctrine Économique, H-I-S-T-O-I-R-E, D-E-S, D-O-C-T-R-I-N-E-S, E-C-O-N-O-M-I-Q-U-E-S. Louis Philippe, L-O-U-I-S, P-H-I-L-I-P-P-E, Cabet, C-A-B-E-T, Voyage en Italie, V-O-Y-A-G-E, N-E-U-G-A-R-I-E, Coïncidence de classe, J-O-N-C-I-D-N-G-E, D-E-G-L-A-C-C-E, Organisation du travail, O-R-G-A-N-I-C-A-T-I-O-N, D-U-T-R-A-V-A-I-L, Orléans, O-R-L-E-A-N-C. Caref, K-A-R-A-Y-E-F, Droit au travail, D-R-O-I-T-A-U-T-R-A-V-A-I-L, Atelier social, A-T-L-I-R-C-O-G-I-A-L, Étatiste, E-T-A-T-I-C-T-E.